Ayrım 27, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 250. 7. kısım. Bu sefer odalarındaki pencereleri açık bıraktılar ama ısırgan böcekleri uzak tutmak için tül perdeleri çekmeyi ihmal etmediler. Locke o gece başından geçenleri anlatmayı bitirdiğinde gökyüzü griye çalıyor, doğuya bakan pencere pervazlarının hemen altından kızıl çizgiler gözüküyordu. Dinleyicilerinin yorgun gözlerinin altı halka halka olmuştu ama hiçbirinin uyuyası yoktu. En azından diye sözlerini bitirdi Locke, artık beni de diğer garristalara yaptığı gibi öldürmeye çalışmayacağını biliyoruz. En azından 3 geceliğine dedi Galdo.
O pezevenge güvenemeyiz dedi böcek.
Ama şimdilik dedi Locke, ona itaat etmeliyiz. Üstünü değiştirmişti, artık çok daha aşağı tabakadan birine benziyordu. Jean dostunun kolunu simyasal bir ocak taşında neredeyse kaynama noktasına kadar ısıttığı, güçlendirilmiş şarapla temizlemekte inat etmişti. Locke şimdi brandy'ye batırılmış bir bezi o bölgeye bastırıyor ve kolunu beyaz ışık veren küçük bir nur küresine tutuyordu. Işığın kötü havayı uzak tuttuğu ve enfeksiyonların önlenmesine yardım ettiği Camor'un hekimleri arasında yaygın bir bilgiydi.
''Emin misin?'' Kalo sakal bürümüş çenesini sıvazladı. Arkamıza bakmadan kaçarsak sizce ne kadar uzaklaşabiliriz?
Gri kraldan mı? Kim bilir? Locke iç geçirdi ama bağlı büyüceden asla yeterince uzaklaşamayız.
Yani arkamıza yaslanıp seni bir kukla gibi oynatmasına göz yumacağız öyle mi dedi Jean.
Aslında yaptığımız dolandırıcılığı Kappa Barsavi'ye yetiştirmemesi fikrine kanım ısınmadı değil dedi Locke.
Tüm bunlar tam bir delilik dedi Galdo. Şu Şahinci'nin bileğinde 3 halka gördüğünü mü söylemiştin?
Evet, o kahrolası akrep Şahin'in tünemediği bileğinde.
3 halka diye mırıldandı Can.
Sahiden de delilik. O insanlardan birini yanında çalıştırmak. Gri Kral'la ilgili söylentiler ortaya çıkalı 2 ayı geçmiş olmalı. İlk Garrista nalları diktiğinden beri neydi adı?
Rom köpeklerinden jiletçi Gil dedi Kalo.
Ortada inanılmaz bir para dönüyor olsa gerek, Dük'ün bile o mevkideki bir bağlı büyücüyü bu kadar uzun süre yanında çalıştırabileceğinden kuşkuluyum. Öyleyse kim bu gri kral ve bu iş için gereken parayı nereden buluyor?
Önemi yok dedi Locke. 3 gece sonra, daha doğrusu artık güneş doğduğuna göre 2 gri kral olacak ve onlardan biri benim.
13'lü aşkına dedi Jean, başını ellerinin arasına alıp ayalarıyla gözlerini ovuşturdu. İşte kötü haber bu. Önce Kappa Barsavi kızıyla evlenmemi istedi. Şimdi de gri kral onunla yapacağı gizli bir görüşmede yerine geçmemi istiyor.
Locke sırıttı. İyi haberse 4000 şilinlik yeni borç senedine hiç kan sıçratmadım.
O herifi geberteceğim dedi Böç. Bana zehirli oklar ve bir sokak yayı bulun yeter. Onu gözlerinden vuracağım.
Böcek dedi Locke. Bir tapınağın damından atlamak bile bu dediğine kıyasla kulağa daha mantıklı geliyor.
İyi de böyle bir şeyi kim bekler?
Odanın doğu pencerelerinden birinin altında oturan böcek bütün gece aralıklı olarak yaptığı gibi başını çevirip dışarıyı gözledi.
Bakın, herkes siz dördünüzden birinin onu öldürebileceğini bilir. Ama hiç kimse böyle bir şeyi benden beklemez. Tam bir sürpriz. Surata tek bir ok ve elveda gri kral.
Tabii Şahinci o okun müşterisini vurmasına izin verirse dedi Locke. Zaten verse bile herhalde bizi oracıkta pişiriverir. Ayrıca o kahrolasıcı kuşunun onu kolayca görüp saklanabileceğimiz bu kulenin civarında uçuşacağını hiç sanmam.
Orası hiç belli olmaz dedi böcek. Sanırım o kuşu daha önce de gördüm. Don Salvara ile ilk teması gerçekleştirirken.
Ben de gördüğümden emin sayılırım. Kalo hiç bakmadan bir solonu sol elinin parmak eklemlerinde gezdiriyordu.
Seni boğduğum sırada Locke üstümüzden bir şey uçtu. Bir çalı kuşu ya da serçe olamayacak kadar iri ve hızlıydı.
Yani dedi Jean, bizi sahiden de gözetliyor ve hakkımızda bilinecek ne varsa biliyor. Şimdilik yelkenleri suya indirmek akıllıca olabilir ama bazı önlemler de almalıyız.
Don Salvara vurgununu artık sonlandırmalı mıyız diye sordu böcek çekinerek.
Hayır. Locke başını hararetli yana salladı. Henüz öyle bir şeye hiç gerek yok. Nereden biliyorsun dedi Galdo.
Vurgunu kısa kesmeyi tartışmamızın tek sebebi göze batmamak ve gri kral tarafından öldürülmekten kaçınmaktı. Artık öyle bir şeyin olmayacağını kesinlikle biliyoruz. En azından 3 günlüğüne. Bu yüzden Salvara vurgunu devam edecek.
3 günlüğüne evet.
Ta ki gri kralın sana ihtiyacı kalmayana dek diye çıkıştı Can. Seninle işini bitirince de işbirliğin için teşekkür edecek ve bizi sırtımıza birer hançer saplayarak ödüllendirecek.
Mümkündür dedi Lok. O nedenle şöyle yapacağız.
Jean, bugün biraz kestirdikten sonra dışarı çık. Deniz yolculuğu hazırlıklarımızı iptal et. Kaçmamız gerekirse bir geminin denize açılmasını beklemek çok uzun sürer. O nedenle Vikont kapısının orada biraz daha para harca. Gideceksek karadan gideceğiz ve o kapının bir kerhane kapısından daha hızlı açılmasını istiyorum.
Kalo, Galdo, bize bir araba bulup tapınağın arkasına gizleyin. İçini de hızlı bir paketleme için muşambalarla ve iplerle doldurun. Yolculuk için yiyecek içecek ayarlayın. Basit ama işe yarar şeyler de. Yedek pelerinler, yalın giysiler falan. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Eğer dürüst vatandaşlardan biri sizi çalışırken görürse, önümüzdeki birkaç gün içinde yüklü bir mal kaldıracağımızı çıtlatabilirsiniz. Kulağına kadar giderse Barsavi bundan hoşlanır.
Böcek, yarın sen ve ben hazine odasını elden geçireceğiz. Oradaki her sikkeyi toplayıp kolayca taşımak için çuvallara dolduracağız. Kaçmamız gerekirse her şeyi birkaç dakikada arabamızın arkasına yükleyebilmek istiyorum.
İyi fikir dedi Böcek.
Sonuç olarak Sanzalar siz bir arada kalacaksınız dedi Lok. Böcek sen benimlesin. Jean hariç hiç kimse uzun süre yalnız gezmeyecek. Gri Kral şehre bir ordu saklamadıysa aramızda başı en az derde girecek olanımız o.
Eh beni bilirsiniz.
Jean ellerini ensesine atıp sade pamuklu tüniğinin üstüne giydiği bol deri yeleğin içine soktu. Ve oradan her biri 45 santim uzunluğunda saplarına deri kayışlar sarılı 2 nacak çekti. Siyah renkli düz yalımları birer neşter gibi uca doğru sivrilmekteydi. Ve her ikisi de birer gümüş solon genişliğindeki karartılmış çelikten topuzlarla dengelenmişti.
Habis bacılar genç adamın en gözde silahlarıydı.
Ben asla yalnız gezmem, üçümüz hep bir aradayızdır.
Tamamdır öyleyse dedi Lok esnedi. Başka parlak fikirlere ihtiyaç duyarsak onları uyandığımızda düşünürüz. Artık kapının arkasına ağır bir şey koyalım, pencereleri kapatalım ve horlamaya başlayalım.
Centilmen piçler tam da ayağa kalkıp bu mantıklı planı yürürlüğe koymaya başlamışlardı ki Jean bir elini kaldırarak onları susturdu. Kuzey duvarındaki kapının dışında kalan merdivenler pek çok ayağın ağırlığı altında gıcırdıyordu. Hemen sonra biri sertçe kapıyı çaldı.
''La Mora'' diye bağırdı bir erkek sesi. ''Aç kapıyı, bizi Kaap'a gönderdi.''
Jean nacaklarını tek elinde toplayıp silahlarını arkasına gizledi. Sonra da kapının birkaç adım sağındaki duvara yaslandı. Sansa ikizleri gömleklerinin altına uzanıp hançerlerini çıkardılar. Bu sırada Galdo da böceği arkasına çekti. Odanın ortasında duran Locke ise kendi bıçaklarının hala Fairwhite'ın ceketine sarılı olduğunu anımsadı.
''Oynak çarşıda bir somun ekmeğin fiyatı nedir?'' diye seslendi.
''En fazla 1 bakır ama kuru somun bulamazsın.'' diye geldi cevap.
Locke biraz gevşedi. Bu o haftanın doğru selamlaması ve parolasıydı. Ayrıca onu kanlı bir iş için götürmeye gelmiş olsalardı konuşmakla uğraşmayıp direkt kapıyı kırarlardı.
Locke eliyle herkese sakin olmalarını işaret ederek sürgüyü çekti ve dışarıya göz atmasına yetecek kadar ön kapıyı araladı. Kapının önündeki platformda son hatanın 25 metre üzerinde 4 adam vardı. Gökyüzü arkalarındaki çamurlu kanalla aynı renkteydi ve göz kırpan yıldızlardan birkaçı orada burada kaybolmaya başlıyordu. Sert görünümlü adamlar eğitimli birer dövüşçü gibi hazır ve soğukkanlı duruyorlardı. Üzerlerinde deri tünikler, deri yakalıklar ve siyah deri kasketlerinin altına bağladıkları kırmızı bandanalar vardı. Kızıl eller, Barsavi'nin bilek kuvveti gerektiren acil işlerinde başvurduğu çete.
''Kusura bakma birader, kızıl ellerin lideri gibi gözüken kişi bir elini kapıya dayadı. Koca adam acilen Locke La Mora'yı görmek istiyor ve onun ne durumda olduğu umurunda değil. Bize hayırı cevap olarak kabul etmememizi söyledi.''
''Ara.''
Jean Tanen, birinci kızım. Ertesi yıl Locke'un boyu uzadı ama istediği kadar değil. Gerçek yaşını isabetli olarak kestirmek kolay değilse de biraz bodur kaldığı belliydi. Çok küçük yaşlarda birkaç öğünden mahrum kalmışsın dedi zincir ona. Buraya geldiğinden beri arayı epey kapattığın muhakkak. Fakat sanırım hep biraz orta boy kalacaksın.
Hep mi?
Fazla kafana takma. Zincir ellerini kendi yuvarlak göbeğine koyup gevrek gevrek güldü. Ufak tefek biri daha iri cüsseli bir adamın kaçamayacağı durumlardan sıyrılabilir. Dersler devam edip gitti. Daha çok toplama çıkarma, daha çok tarih, daha çok harita, daha çok yabancı dil. Locke ile Sanzalar sözlü Vadraca'ya iyice hakim olduklarında zincir onları aksanlar konusunda eğitmeye başladı. Her hafta birkaç saatlerini yaşlı bir Vadralı yelken onarıcısının yanında geçiriyorlardı. Adam uzun ve kıvrık iğnelerini üst üste binmiş metrelerce yelken bezine batırıp çıkarırken kuzey lisanını yamuk ağızlarıyla iki paralık ettikleri için onları bol bol azarlıyordu. İhtiyarın aklına hangi konu gelirse ondan konuşuyorlardı ve adam fazla kısa ve her ünsüz harfi, fazla uzun her heceyi titizlikle düzeltiyordu. Ayrıca her derste daha kızarık suratlı ve kavgacı davranıyordu çünkü zincir hizmetlerinin karşılığında ona şarap ödüyordu. İmtihanlar da vardı, bazıları ufak tefek, bazıları ise çok sert geçiyordu. Zincir çocuklarını daima neredeyse acımasızca sınıyordu. Fakat her yeni dersin ardından onları tapınağın damına çıkarıp neler istemiş olduğunu, zorlukların neyi simgelediğini açıklıyordu. Sonradan gelen bu açık sözlülüğü oynadığı oyunları daha çekilir kılıyordu. Oyunların bir diğer etkisi de Locke'u, Kalo'yu ve Galdo'yu etraflarındaki dünyaya karşı birleştirmekti. Zincir baskıyı arttırdıkça çocuklar daha da yakınlaşıyor, birlikte daha rahat çalışıyor, bir planı devreye sokmak için daha az konuşmak zorunda kalıyorlardı. Jean Tanna'nın gelişiyle tüm bunlar değişti. 77. Iono yılının Saris ayıydı. Alışılmadık derecede kuru ve serin geçen bir güzün son demleri yaşanıyordu. Demir denizi hallaç pamuğu gibi atan fırtınalar ya rüzgarların ya da tanrıların bir oyunuyla Kamor'a dokunmamıştı. Ve Locke'un ömrü boyunca hatırladığı en güzel geceler yaşanıyordu. Peder zincirle beraber basamaklarda oturmuş parmaklarını esnetiyor ve sahte ferin çökmesini hevesle bekliyordu ki hırsız başının meydanı kat ederek Perelandro evine doğru yaklaştığını gördü. Aradan geçen iki yıl eski ustasına karşı duyduğu korkuyu azaltmıştı. Fakat bu cılız ihtiyarın hala ürkütücü bir hava taşıdığı inkar edilemezdi. Hırsız başı çarpık parmaklarını açarak reverans yaptı ve Locke'a baktığında gözleri ışıldadı.
''Benim canım, insanı çileden çıkaran evladım, Perelandro'nun tarikatında üretken bir hayat sürdürdüğünü görmek ne güzel.''
Bu başarısını küçük yaşta senden aldığı disipline borçlu elbette. Zincir göz bağının altından gülümsedi. ''Eğer bugün ahlaki açıdan dik duruşlu ve metin biri ise sebebi bu.''
''Dik duruşlu mu?''
Hırsız başı gözlerini kısıp Locke'u dikkatle süzermiş gibi yaptı.
''Heh, bana bir santim bile uzamamış gibi geliyor ama önemi yok. Sana daha evvelden konuştuğumuz çocuğu getirdim. Hani kuzey köşesinden geleni. Öne çık Jean. Bir bakır sikkenin altına saklanamayacağın gibi benim arkama da saklanamazsın.''
Hırsız başının arkasında sahiden de bir çocuk duruyordu. Yaşlı adam onu itekleyerek açığa çıkardığında Locke çocuğun kendisi kadar yani 10 yaşlarında olduğunu gördü. Bunun dışında diğer her açıdan zıddıydı. Yeni çocuk al yanaklı ve şişmandı, vücudu armut biçimindeydi ve başının üstündeki yağlı saçları paspası andırıyordu. Ardına kadar açılmış gözleri tedirgin bakıyor, yumuşak ellerini durmaksızın açıp kapıyordu.
''Ah'' dedi zincir, ''ah onu göremiyorum. Ama zaten göz ardı edilenlerin efendisinin hizmetkarlarından beklediği vasıflar hiçbir insan tarafından görülemez. Sofu musun evladım, samimi misin? Hayırsever semavi efendimizin daha önce kanat gerdikleri kadar dik duruşlu musun?''
Sözlerinin ardından kelepçelerini ve zincirlerini şıngırdatarak Locke'un sırtını sıvazladı. Locke ise hiçbir şey demeden yeni geleni süzmekle yetindi.
''Umarım öyleyimdir efendim.'' dedi Jean yumuşak ve efkarlı bir sesle.
Eh dedi hırsız başı, zaten hepimiz hayatlarımızı umudun üstüne inşa etmez miyiz? Bundan böyle sana iyi kalpli peder zincir ustalık edecek evlat. Seni onun himayesine bırakıyorum.
Benim değil, hizmet ettiğim daha yüce bir kudretin dedi zincir. Ah gitmeden önce bugünün erken saatlerinde tapınağımın basamaklarında bu keseyi buldum.
İçi para dolu küçük bir kese çıkarıp hırsız başının bulunduğu tarafa doğru salladı.
Sakın senin olmasın.
Ah hakikaten öyle. Hırsız başı keseyi zincirin ellerinden kaptığı gibi eski püskü ceketinin ceplerinden birine soktu.
Ne kadar talihli bir tesadüf.
Bir kez daha reverans yaptı, arkasına döndü ve namesiz bir ıslık çalarak Gölgeler Tepesi istikametinde yürümeye koyuldu. Zincir ayağa kalkıp bacaklarını ovuşturdu, sonra da ellerini çırptı.
Gelin amme vazifemize bugünlük son verelim. Jean, bu Locke Lamora, çıraklarımdan biri. Lütfen şu güğümü ibadethaneye taşımasında ona yardım et. Dikkatli ol, ağırdır.
Zayıf çocuk ile şişman çocuk güğümü basamaklardan yukarı çıkarıp rutubetli ibadethaneye taşıdılar. Gözsüz rahip ise zincirlerini yokladı ve güvenle içeri girene kadar gevşek kısımları toplaya toplaya beraberinde sürükledi. Herkes ibadethaneye girdikten sonra lok duvar mekanizmasını çalıştırarak tapınağın kapısını kapadı. Zincir de odanın ortasına oturdu.
Seni himayeme veren iyi kalpli beyefendi üç dil konuşabildiğini, okuyabildiğini ve yazabildiğini söyledi dedi zincir.
Evet efendim dedi Jean kaygıyla etrafına bakınarak. Tevrince, Vadrace ve İssavrice.
Çok güzel. Peki karmaşık aritmetik işlemleri yapabilir misin? Hesap defteri denkleştirebilir misin?
Evet.
Harika. Öyleyse bugünkü bağışları saymamda bana yardım edebilirsin. Ama önce yanıma gel ve bana elini ver. İşte böyle. Bakalım bu tapınağın çıraklarından biri olmak için gereken yeteneklere sahip misin Jantanen?
Ne yapmalıyım?
Elini göz bağımın üstüne koy yeter. Hayır rahat ol. Gözlerini yum ve dikkatini topla. İçindeki erdemli duyguların yüzeye çıkmasına izin ver.
İkinci kısım. Ondan hoşlanmıyorum dedi Locke. Ondan hiç hoşlanmıyorum. O ve zincir ertesi sabahın erken saatlerinde kahvaltıyı hazırlıyorlardı. Locke kıyılmış soğanla ve kuşbaşı etle bir çorba pişirirken zincir de bir bal testisinin bal mumu mührünü kırmaya çalışıyordu. Çıplak parmakları ve tırnakları yetersiz kaldığı için testiyi bir bıçakla zorluyor, bir yandan da kendi kendine umurdanıyordu.
''Demek ondan hiç mi hiç hoşlanmadın? Bak bu aptalca!'' dedi zincir dalgın bir sesle. ''Ne de olsa daha buraya geleli bir gün bile geçmedi.''
''O şişko ve hımbıl bizden biri değil.''
''Tam aksine o kesinlikle bizden biri. Ona tapınağı ve sığınağı gösterdik. Benim pezonum olarak and içti. Bir iki gün içinde de onu yanıma alıp Kapa'yı görmeye gideceğim.''
Biz derken centilmen piçleri kastetmedim, bizi kastettim. O bir hırsız değil, o hımbıl, şişko bir...
Tüccar bir ailenin oğlu ama artık bir hırsız.
O hiçbir şey çalmadı, tantanacılık veya kapkaççılık yapmadı. Buraya getirilmeden önce tepede sadece birkaç gün kaldığını söyledi. O bizden biri değil.
Lock.
Zincir bal testisiyle uğraşmaya ara verip onu çatık kaşlarla süzdü.
Jantan'ın bir hırsız, çünkü onu bir hırsız olarak yetiştireceğim. Burada yaptığım işin bu olduğunu hatırlıyorsundur herhalde. Çok özel bir tür hırsız yetiştirmek, yoksa unuttun mu?
İyi de o...
O hepinizden daha eğitimli, düzgün ve akıcı bir el yazısı var. Ticaretten, hesap defterlerinden, para alışverişinden ve daha pek çok iyi şeyden anlıyor. Eski ustan onu isteyeceğimi bir çırpıda anladı.
O şişko.
Ben de öyleyim. Sen de çirkinsin. Kalo ile Galdo'nun kuşatma silahlarına benzer burunları var. Sabeta'yı en son gördüğümüzde isilik geçiriyordu. Lafı bir yere vardıracak mısın?
Bizi bütün gece uyutmadı. Ağlayıp durdu. Çenesini hiç kapatmadı.
Üzgünüm dedi yumuşak bir ses arkalarından. Locke ile zincir o tarafa döndüler.
Tabii adam çocuktan çok daha ağır davrandı.
Jantan'ın kırmızı gözlerle yatakhanenin girişinde duruyordu.
Öyle bir niyetim yoktu, elimde değildi.
Hah, zincir bıçağına ve bal testisine geri döndü. Anlaşılan cam sığınaklarda yaşayan çocuklar yan odadakiler hakkında bu kadar yüksek sesle konuşmamalılar.
Eh bir daha yapma Can dedi Lok hala ocağın üstüne ulaşmak için kullandığı tahta basamaktan aşağı atlarken.
Baharat dolaplarından birine kadar gidip kavanozları elden geçirmeye ve bir şey aramaya başladı.
Kapa çeneni de uyuyalım. Kalo ile Galdo'nun mızmızlandığını hiç duydun mu veya benim?
Üzgünüm diyen Can yine ağladı ağlayacak. Sadece annem, babam, ben yetim kaldım.
Ne olmuş yani?
Lok simyasal bir iksirmişçesine ağzı taş bir tıpayla kapatılmış küçük bir turp turşusu kavanozu aldı.
Ben de bir yetimim. Burada hepimiz öyleyiz. O yüzden çeneni kapa ve bırak uyuyalım. Ağlayıp sızlanmak onları geri getirmeyecek.
Lok arkasına dönüp ocağa doğru iki adım attı ve o yüzden Jean'ın arayı kapattığını görmedi. Ancak diğer çocuğun kolunu arkadan boğazına doladığını hissetti. Jean'ın kolu yumuşak olabilirdi ama 10 yaşındaki bir çocuk için fazlasıyla ağırdı. Lok turşu kavanozunu elinden düşürdü. Jean çocuğu yerden kaldırdı, çevirdi ve fırlattı. Lok havalandığı anda turşu kavanozu yere çarpıp kırıldı. Şaşkınlıkla dolu bir saniyenin ardından Lok'un başı cadı ağacından yapılma ağır yemek masasına çarptı ve ufak tefek çocuk nispeten cılız kıçının üstüne düştü.
Asıl sen çeneni kapa. Artık Jean'ın sinik bir hali kalmamıştı. Kıpkırmızı bir suratla bağırıyor, gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Sen çeneni kapa, o pis çeneni kapa. Sakın bir daha annemle babamı ağzına alma.
Lok ellerini kaldırıp doğrulmaya çalıştı. Jean'ın yumruklarından biri görüş alanına girip hızla büyüdü ve sonunda onu tamamen doldurdu. Darbe Lok'un dünyasını kararttı ve çocuğu hamur gibi ikiye katladı. Lok az buçuk kendine geldiğinde masanın bacaklarından birine sarılmıştı. O da etrafında döne döne dans ediyordu.
Vrblak dedi Lok ağzı tuz ve acıyla dolu bir halde.
Bu kadar yeter Jean dedi zincir iri yarı çocuğu Lok'tan uzaklaştırarak sanırım mesajını açıkça verdin.
Of bu sahiden de acıttı dedi Lok.
Hak ettin dedi zincir Jean'ı bırakarak. Şişman çocuk yumruklarını sıktı ve baştan aşağı titreyerek Lok'u kötü kötü süzdü.
Sahiden de hak ettin.
Hı ne?
Evet burada hepimiz yetimiz. Benim ebeveynlerim sen doğmadan çok önce göçüp gittiler. Seninkiler de öleli yıllar oluyor. Aynı şey Kalo, Galdo ve Sabefa için de geçerli. Ama Jean dedi zincir ailesini topu topu 5 gece önce kaybetti.
Ah! Lok inleyerek doğrulup oturdu. Ben bilmiyordum.
Eh diyen zincir nihayet bal testisini kanırtarak açmayı becerdi. Bal mumu mühür duyulur bir çatırtıyla yarıldı. Bilebileceğin her şeyi bilmiyorsan kahrolası gaganı kapatıp kibar davranmaya bak.
Bir yangın çıktı dedi diğer çocuğa dik dik bakmayı sürdüren Jean birkaç derin nefes alarak. Yanarak can verdiler bütün dükkan her şey gitti.
Dönüp boynunu büktü ve gözlerini ovuşturarak yatakhaneye doğru yürüdü. Zincir sırtını Lok'a döndü ve balı karıştırarak kristalleşmiş öbekleri parçalamaya başladı. Yukarıdaki ibadethanede yer alan gizli kapı yankılı bir gümbürtüyle kapandı. Hemen sonra Kalo ile Galdo mutfakta belirdiler. Beyaz mürit cübbeleri giyen ikizler başlarının üstünde uzun ve yumuşak birer ekmek somununu dengede tutuyordu.
''Geri geldik'' dedi Kalo. ''Ekmek getirdik.''
''O kadarı belli.''
''Hayır sen bellisin.''
İkizler Lok'un kanayan ve şişmiş bir dudakla masanın kenarına tutularak ayağa kalktığını görünce durdular.
''Ne kaçırdık?'' diye sordu Galdo.
''Çocuklar'' dedi zincir. ''Dün Jean'ı sizinle tanıştırıp ona etrafı gösterirken sanırım bir şey söylemeyi unuttum. Gölgeler tepesindeki eski ustanız çoğunlukla sessiz sedasız bir çocuk olmasına rağmen Jean'ın çok çabuk kızdığı konusunda beni uyarmıştı.'' Zincir başını iki yana sallayarak Lok'un yanına gitti ve doğrulmasına yardım etti. ''Dünya dönmeyi bıraktığında dedi temizlemen gereken cam kırıkları ve turplar olduğunu unutma.''
27. ayrımın sonu. Sayfa 260.